şey yapın.
Açıldı mı?
Hı-hı.
Tamam, o zaman başlayalım.
Açıldı.
Evet, şimdi nerede kaldık? Bu bir noktaya bir yere girip şey.
Bilinçten
öz bilince geliş. Öz bilinç kendinin bilinci. Şimdi bilinç bir şeyi nesne alıyor, değil mi? Her durumda bilinç. Her durumda bilinç, bilmek demek ve bilmek bir nesnenin o ve bilincin olmasını gerektirir. Yani bilen yetinin ve bilinen şeyin, bilen ve bilinen.
Bir örnek vermek gerekirse şey neyin bilinci mesela?
Ne?
Şey neyin nesnesi? Yani her durumda bilincinin nesnesi.
Evet.
Şey hangi durumda? Yani duyup ekinin.
Algının.
Algının.
Duyup ekinlerin ya da duysal bilincin nesnesi. Burası şimdi ne gelin şeyinde. Bu yani o biraz daha soyut ya da alışılmadık gibi geliyor ama o sitedeki
duysal evrenselden dolayı kafam karıştırıyor.
Yani, duysal evrensel. Yani,
şey ilgisi.
Tamam, şeyle ilgisi nasıl kuracağız? Duysalda tekillik varken şeyde evrensellik var. Aynı zamanda şeyde tekillik de var. Yani şey tekillik ve evrenselliği birlikte taşıyor. Çünkü şey olduğu için uzayda ve zamanda tekil bir durumda. Yani tekillik uzaysal ve zamansal olmanın
aynı zamanda belirlik.
Şey o efendim?
Aynı zamanda belirlik.
Yani orada algıda şunu neyi söylemiştik? Bakın, algı konusunda Hegel'in kendisinin daha sonraki şeyde ansiklopediden söylediği şeyler yani algıyı iyi anlamakta yarar var. Çünkü anlak bir yerde onunla ilişki içinde ve anlak o doğanın gözlemiyle ilgili olarak az önce sözünü ettiğimiz alan. Algıya bakalım. Algı, şey bilinç ve bir duysallığın ya da duysal aşamanın üstüne geçmek geçen bilinç nesnesini gerçekliği içinde almak ister. Şimdi burada şöyle bir şey var. Yani dolaysız olarak almak var, duyumsamak var. Duyumsama dediğimiz şey bilinçle dolaysız ilişki. En doğrudan ilişki, en yakın, en direkt ilişki duyumsama, öyle diyebiliriz. Şimdi duyumsama eğer bir nesneyi bilmek için yeterli olsaydı daha öteye gitmeye gerek kalmazdı. Her şeyi duyumsardık ve bütün doyumu bulurduk, bütün bilgiyi, bütün her şeyi bulurduk. Hayır, duyumsama bilincin ilk aşaması ve bir aşama niye aşamadır? Ötesine gidilmesi gerektiği için aşamadır. Eğer aşama diyorsak, basamak diyorsak o zaman mutlaka şey ötesi olduğu için öyle diyeceğiz ve dolaysız bilincin ya da duyu pekinliğinin ötesine gidildiği zaman bunun anlamı o aşamanın, birinci aşamanın yetersizliğinin kabulü. Birinci aşama olumsuzlanıyor ve ikinciye gidiyoruz. İkinciye niye gidiyoruz? Gerçeği bulmak için. Birincide bulamadığımız gerçeği bulmak için. Genel olarak şey bu. İlerlemenin betimlemesi böyle bir şey. Ama birincisi dolaysızken ikincisi dolaylı. Çünkü ikinciye birinci içinden geçerek ya da birinciden geçerek gidiyoruz. Yani doğrudan doğruya ikinciden başlayamayız hiçbir durumda. Başladığınız her zaman birinci olmak durumunda. Eğer orada kalmayıp ilerliyorsak o zaman dolaylılık durumuna geliyoruz. Çünkü dolaylılık bir şeyden bir ikinciye ilerlemekten başka bir şey değil. Dolaylı. Yani bir şey dolayısıyla olmak demek. Ve burada şimdi her iki durumda da bilinç kendi kendiyle ilişki içinde duysal algı, duysal bilinç ya da algısal bilinç aşama, her iki aşamada da bilinç kendi kategorileriyle ilgileniyor ya da kendisi ilgileniyor. Şimdi Hegel bu aşamada bilmekten söz ediyor. Çünkü şey, burada diyor, kavram vardı, evrenseller vardı. Evrenselden bilgi kavramı ilgilendirdiği ölçüde ancak kavram ortaya çıktığında ya da kullanıldığı ya da ilgili olduğu durumda bilgiden söz edebiliriz. Yani tekilin bilgisi bile eğer ondan söz ediyorsak orada bir evrensellik içermesi gereken bir şey. Her neyse bu Şimdi Hegel şöyle bir şey söylüyor. Yine Kant felsefesiyle ilgili diyor. Kant felsefesinin diyor tini anladığı bilinç biçimi algıdır diyor. Yani şöyle Kant'ın bilince verdiği değer ya da anlam Kant felsefesinde, ben biraz şeyi değiştiriyorum anlatımı. Kant felsefesinde bilince verilen değer, anlam, işlev, algıdan daha çoğu değil diyor Hegel.
Anlam, bilinci?
Anlam bile değil. Algı. Yani çünkü algıda şeysin, var olanı algılıyorsun, evrensel ve duysalla bağlantı içinde algı. Algının anlaktan ayrımı algıda evrenselin duysal olması, duysal olması zorunluydu. Yani algının evrenseli duysal evrensel. Şeyin algıda dedik ya içe girme diye bir şey var. Anlakta yasa fenomenin arkası, fenomenin özü ya da Ege'nin orada iç dediği şey. Algıda şeydeyiz, içeride değiliz, dışarıdayız, duysal alandayız ve duysallık koşulu Kant'ın bilgi için zorunlu gördüğü bir şey. Eğer bilinç ya da düşünce genel olarak deneyim alanının ötesine geçerse, deneyime değmezse, yani o duysal faktörle herhangi bir şekilde ilişki içine girmezse, kuruntudan başka bir şey üretmez diyordu. Kant'ın bilgiye getirdiği koşul, görgün olması koşuluydu. Ve görgün olma koşulu burada duysal evrensel, Hegel'in duysal evrensel dediği şeyde yatıyor. Yani Kant'ın felsefesinde bütün bilinç biçimi algıdan daha şeye ileri gitmiyor. Çünkü anlak alanı bile aslında şey, arı kavramsal bir alan olarak düşünüldüğü ölçüde Kant'ın şeyine, koşuluna uymayan.
Kant orada varlığı da gene onu sorguluyor. Yani o anlamda gene sorgulamasa, algıyı sorgulamasa o bilince varmaz ki.
Bir daha, biraz daha bir şey.
Yani Kant yani kendi varlığını da yani ondan sonra algıyla şey yapıyor, değerlendiriyor. Algı olunca ancak anlamda yorumluktan sonra varlığını varım veya yokum diyebiliyor. Dolayısıyla yani
gene
orada anlat, orada devreye
giriyor. Ama şey söylesek, varlık konusu daha duysal bilinç aşamasında saptanan bir şey.
Evet. Yani ama daha, gene yorum yaparken anlamı kullanmıyor.
Kavramları kullanıyor tabii. Ama anlak işlevi değil. Yani şimdi bunlar, evet bunları düşünmek çok gerekli. Orada duysal bilinç aşamasında nesnesi için vardır dediği zaman, varlık ileri sürmek, duyumsamak demek değil. Duysal bilinç nasıl olur da yargıda bulunur? O söylediğiniz şeyi oraya bağlıyoruz. Evet. Yani duysal bilgi duyumsama yapıyor ya da yani evet duyum aşamasında. Varlık duyumsanacak bir şey değildi. Varlık duyumsanıyor mu? Varlık duyumsanıyor mu?
Neden duyumsanıyor?
Hem duyumsanıyor hem
duyumsanmıyor.
Duyumsanmıyor yani.
Bu aşamada duyusal bilinç varlığının kısa geçilmez.
Duyu dediğimiz şey beş duyu. Hangi duyumuz varlığı duyumsuyor?
Ama kavram olarak ele alırsanız.
Kavramlar duyumsanan şeyler değiller. Duyu organları, yani bunu sert ya da yumuşak, sıcak, soğuk falan ya da pürüzlü, düz, öyle duyumsarsın. Yani efendim?
Şu an evrensel çalışıyor. Sıcak, soğuk
dediğim zaman. Evrensel değil onlar. Duyu aşamasında...
Ama ben kavramları duyuyorum.
Algıya geçtiniz.
Yani aslında tabii ki hepsi evrensel ama hangi aşamanın ona baktığı önemli. Yani duyu aşamasında, duysal bilinçte ya da duyu pekinliği aşamasında henüz bir düşünce işlevi yok. Yani bilinç bile demiyor, duyu pekinliği diyor ki zaman zaman duysal bilinç de diyor. Yani herhalde var öyle bir şey.
Sorumuzun cevabı duymuşsal fazla. Duyu pekeninde varlık duyumsal.
Evet. Varlık ya da yokluk ya da oluş. Yani bu temel kategorileri doğru anlarsak gerçekten şey, felsefede işimiz kolaylaşır ama bunları gözden kaçırırsak o zaman düşün yani bu duysal bilince, yargı ya da düşünce iznini veren bir bakış açısı felsefeye girdiği zaman her şeyi dağıtacak. Yani duysal aşamada, düşünme aşamasında değiliz ya da düşünme kipinde değiliz. Dolayısıyla yargıda bulunamayız. Yani o yüzden o soruyu yanıtlamamız gerekiyor. Nesnesi için vardır demek duyu bilincinin şeyi değil, harcı değil, onun yeteneği değil. Çünkü yargıda bulunuyorsun ve yargı şeyden, duyumsamadan ayrı bir şey. Hegel orada bir paralellik görüyor. Yani duysal bilinçle varlık arasında ya da dolaysızlık arasında bir şey var. Paralellik var. Bu biraz sizin şey, yine soyut gibi görünecek ama yani Hegel dolaysızlığı ve varlığı her zaman bir olarak gördüğü için, çünkü buradaki duysal aşamanın da dolaysızlığı o ikisi arasında varlık bağlantısı kurmasını sağlıyor ya da onun için yeterli oluyor. Dolaysız olan bir bakıma gerçek anlamda var olan, çünkü dolaysız olan var olmasında başkasına bağlı olan değil, kendine bağlı olan ve varlığı kendinde olan ise varlığı başkasında olandan daha yüksek bir anlamda vardır. Ya da daha gerçek bir anlamda vardır denebilir. Çünkü yani Tanrı'nın şeyde bu Spinoza'da da var, Descartes'te de var. Descartes Spinoza Descartes'ten diyor. Yani causa sui, kendinin nedeni olmak. Kendinin nedeni olmak demek varlığı, yani kavramı varlık kapsıyor olmak gibi anlaşılabilir. Ve var olmak ne demek? Soyut olarak sadece, yani varlığı düşünürsünüz. Kendisinden başka bir şey demek değil. Var olmak, olmak ya da var olmak demek ve eğer kendisinden başka bir şey değilse o zaman yokluğu dışlayacak. Yani varlık hiçbir zaman yokluk değildir diye düşüneceğiz dolaysızlık kipinde. Ve varlık hiçbir zaman yokluk değildiyse, olmadıysa, o zaman yokluktan gelmiş olamaz diyeceğiz. Yani varlık yaratılmadı. Varlık yaratılabilir mi? Varlık ortaya çıkabilir mi? Bir şeyin varlığı değil. Belli varlık değil. Ama genel olarak varlık yaratılabilir mi, ortaya çıkabilir mi? Bir düşünün mantıksal olarak. Varlık eğer yaratılırsa dolaylı olacak. Eğer yaratılmamışsa ve hep varsa, evet, nedeni kendisi yok mu? O zaman dolaysız olacak. Ve yokluğu dışlıyorsa o zaman yok olması da söz konusu değil. Varlık bir soyutlama ve şu alana düşüyor. Varlık kategorisi. O yüzden duysal bilinç ya da başka bir şey, duysal bir algının nesnesi olabilecek bir şey değil. Ancak düşünülebilir. Yani burası Tanrı ve a priori ya da duyulur üstü adıyla anlaşılan ya da metafizik denen şey. Ve bu soyutlama alanı, işin gerçeği onun tam bir soyutlama alanı olduğu ve kötü felsefenin diyelim ya da yetersiz felsefenin klasik felsefede anlamadığı ve reddettiği nokta bu. Bunun varlığı. Varlık olarak varlık bir soyutlama ve çünkü sadece kendisi ve başka bir şey değil. Onu fiziksel olarak ya da uzayda ve zamandaki bir varlık olarak düşünmek yanlış. Yani bu felsefenin en azından şeyine aykırı, tanımına aykırı, öyle diyebiliriz. O zaman dolaysız duyu bilincinin eğer nesnesine şey dersek, dolaysızca yaklaşmasından söz edersek, orada aynı zamanda o dolaysızlık bir varlıkta kalmasını sağlar. Ya da yani duyu pekinlerin nesnesi için vardır denebilir. Onu söyleyen duysal bilinç değil tabii ki. Duyu bilinci böyle bir şey yetenekli değil. Orada o yargıyı söyleyen usun kendisi. Çünkü duysal bilinç ne olursa olsun ki'nin bir bileşeni ya da bir bölümü ve tek bir işlev yani onu düşünmeden ayırmamız şey değil, söz konusu değil. Bütün bilinç biçimlerini o bütünün içinde düşünmekte yarar var. Yani soru şey, bilmiyorum tam yanıtlanmadı gibi görünüyor şu an.
İlk felsefesi. Bu kısmı da ilk felsefesi gibi
olabilir. Benzerlik de olabilir yani o. Ama ben bir şeyi duyumsarken aynı zamanda da o bilinç düzeninde kalsam bile düşünmem kadar normal bir şey yok. Düşünebilirim. O duyumsadığım şey vardır diyebilirim. Onun belirlenimlerini söylemeye geçtiğim zaman yeşil, sarı, siyah, şu falan o zaman şeye geçiyoruz. Duysal, evrensel algı aşamasına geçiyoruz ve algı aşaması şeyin ilk duysal bilincin olumsuzlanması ve ikisinin arkasından gelen şey ikisini de kapsayan üçüncü aşama olarak anlak. Yani orada evrensel olarak var ve o evrenselde görüngülerin özüyle ilgili olan evrensel. Yani bu Hegel bu çözümlemeyi mümkün olduğu kadar anlaşılır, kabul edilebilir, onaylanabilir şekle getirmeye çalışmış. Ve şimdi ona daha sonra döneceğiz. Yani bu aşama şey böyle tamamlanmış değil ama şimdi burada şu var. Geçiş, öz bilince geçişte dikkat edeceğiniz nokta. Anlak aşamasında bilinç kategorilerle uğraşmaya başladığı zaman bir bakıma ego ile karşı karşıya geliyor. Çünkü egonun gerçek kavramı, yani ego kavramı evrenselin kavramı diyebiliriz. Ego şey değil, duysal bilinç değil. Hatta algısal bilinç de değil. Çünkü ego, ben eşittir ben denen şey. Yani bunun şimdi öz bilinçte ortaya çıkan ilişki bu. Benim kendini nesne alması ya da bilincin kendini nesne alması. Kendinin bilinci. Kendinizi düşünüyor musunuz? Bencillik anlamında demedim. Yani kendinizi, ego, kendi bilincinizi nesne yapıp düşünebiliyor musunuz?
Hayır.
Yapma, bir dene, yapabileceğiniz. Bilincini nesne al, kendini düşün.
Fiziksel olarak.
Hayır, düşünsel olarak.
Bilincimi ben kendi kendime nasıl nesne
alırım? Kendi kendini sorgulayarak.
Ama ben yine de çok öznel olarak düşünce sorgulayabilirim, objektif sorgulayabilirim.
Yani bilinç dışsal bir cismi önüne nesne olarak alabiliyor değil mi? Evet. Fenomeni de önüne nesne olarak alabiliyor. Yani fenomen de yasaları, evrensellerin ilişkisini nesne olarak aldı. Şimdi yapacağı şey kendini önüne koymak. Egoyu ya da bilinci nesne almak. Selbstbewusstsein. Yani kendinin... Evet. Öz bilinç dediğim şey o. Kendinin bilinci. Şimdi...
Kendini farkına
var. Evet. Evet, kendini... tabii, kendini ayrımsamak. Ve bu... insanın kültürel gelişiminde de bir aşama. Yani kimi insanlar var, kimi bireyler var görüyoruz. Öz bilinç taşımıyorlar. Yani kendini alıp önüne koyup kendini görmeyi başaramıyor. Evet. Yani bu şey, ayrıca rahatsız edici bir şey. Yani çünkü kendini görse kendi rahatsız olacak o kendi. Ama görmüyor kendini. Yok, o egosunun bilincini taşımıyor ya da kendinin bilincini taşımıyor. Öz bilincin anlamı bu, kendini nesne alma. Şimdi nereden çıkıyor bu kendini nesne alma aşaması ya da ilişkisi? Bu, yani duyup yakınlığından çıkmaz. Şimdi. Buna dikkat edin, görüngü bilimde geçişler mantıksaldır. Her bir aşama zorunlu olarak sonrakine götürebilir. Yani sen normal olarak yürürken 25. adımdan sonra 26'yı atarsın. Yani 25'i atman gerekir ve 25'te 26 olanaklı olmalı. Her neyse anlıyorsunuz yani bu şey. Büyükekinliğinden şeye geçemeyiz, özbilince geçemeyiz. Çünkü özbilince geçmenin koşulları o aşamada yok. Özbilince geçmenin koşulları neydi? Yani bilincin kendi kendini nesne alması, kendi kendini nesne alması, bilinç büyükekinliğinde bir burasını ve şimdiyi nesne olarak alıyor. Onların bilince benzer bir tarafları yok. Ya da düşüncenin karakterine benzemeleri söz konusu değil. Ayrıca cisim şeyi nesne olarak aldığı zaman oradan da direkt olarak özbilince geçemez. Çünkü şey yine egoya benzeyebilecek bir şey değil. Dışsal bir cisim. Ama yasaları nesne aldığı zaman kavram bağıntılarını nesne aldığı bu Hegel'in geçişinin mantığı. Yasaları ve o fenomenin özünü onun nesne olarak aldığı zaman burada bir yerlerde galiba fenomen şeyleri var, çıkamaları var ama o kitapta işaretli değil. Şimdi bu öz bilince geçişin genel olarak mantığı bu şekilde. Yani öz bilince ancak şeyden geçilebilir. Anlak aşamasından geçilebilir. Çünkü anlak aşamasında, şimdi bu buradaki temel problemleri görmeye şey yapalım. Anlak aşamasında bilinç doğayı anlamaya çalışırken orada o işi bir takım kategorileri kullanarak, kavramları kullanarak yapıyor. Yani görüngünün arkasında yasa var diyor ve o yasa şudur ya da budur. O yasalar ya da o kategori ilişkileri aslında egonun ya da benin kendisinden başka bir şey değil. Ego nedir dendiği zaman, ben nedir dendiği zaman en kolay yanıtımız ya da en doğru yanıtımız kim bu? Ego, egodur. Evet. Egonun içinde bir şey var mı acaba? Arkasında. Ya da ego, egoda, evet. Egoda ne olabilir?
Egoda dolaylıdır. Egoda dolaylı olması lazım.
Ama ben işte ben dediğimiz zaman, egonun dolaylılığı, ben dediğimiz zaman sadece ben dersek, tekilleştirirsek dolaysız olacak. Ve diyebiliriz. Her kavramı dolaylı olarak düşünebiliriz. Bu şey değil. Yani düşünmesi zor bir şey değil. Her bir kavramı dolaylı olarak, analitik olarak düşünebiliriz. Yani Tanrı, Tin, Yasa, Özdek, Doğa vesaire bütün bunları dolaylısızlıkları içinde alabiliriz. Ama dolaylısızlık biliyorsunuz ki şey değil, gerçek durum değil. Yani dolaylısız ne yerde ne gökte diyor. Dolaysızlığı olduğu gibi dolaylılığı da kapsamayan tek bir şey yoktu. Ayrıca dolaysızlığın kendisi dolaylılığı kapsıyordu ve bunu biliyorduk nasıl olduğunu. Nasıl oluyor? Dolaylılığı nasıl kapsıyor?
Efendim?
Olumsuz zaman içerdiği için. Tabii ki. Olumsuz zaman dolaylılık demek. Niye dolaylılık demek olumsuz zaman?
Bir şeyden olmuş.
Burada kendi kendine olumsuzlama var. Bir dikkat edeceğim şey, burada her şey kendi kendisiyle ilişkili.
Evet. Yani, o nasıl
şey? Mesela başkası ve bir şey, iki kategori, iki ayrı kategori. Bunlar biri orada, biri burada duran iki ayrı kategori değil. Bir şey kendisi olduğu kadar da aynı zamanda başkası. Yani
ben değilim mi olurum?
Evet, ben aynı zamanda o ben değili, ben olmayanı kendi içinde taşımak zorunda. Bunu gösterebildiğiniz zaman diyalektikte bir başarılı bir şey yapmış oluyoruz. Yani bir şey başkasını kendinden ayrı, kendi dışında bir şey olarak bu tasarımsal düşüncenin işi. Bir şey var, bu da başka bir şey. Hayır. Önemli olan bu bir şeyin aynı zamanda başkası da olduğunu görebilmek.
Ama aslında gerçek. Böyle tabii.
Gerçekte de böyle.
Evet, çünkü insan yani zaten
çift kişilik zaten taşıyor yani.
O da tasarımsal. Çift kişilik dendiği zaman iki tane ego.
Hayır, yani ben ve bendeğini taşıyor yani.
Bendeğin ben kişilik. Tamam, kişilik daha yüksek, daha somut bir kategori. Ben'e göre onu kullanmayalım ama şurada şunun yanına benim eksiği koyduğumuz zaman bu şey. Onu tamamlamış oluyoruz.
Ben
işte ben olmayan. Fichte'nin bütün felsefesi, Fichte, o müthiş adam, bütün felsefesi bununla başlıyor ve bunun bir açılımını yapma problemi olarak sürüyor ve çok iyi yapamıyor. Yani çünkü o ben olmayanı, nicht, ich, onu şeyden getiriyor, dışarıdan getiriyor. Yani o kendisi ben olmayanın, benim kendi doğasında bulunduğunu, onunla bir olduğunu maalesef şey yapamıyor, göremiyor. Yani onu...
Kolay mı? Sonunda bu işler şeyde bitiriyor. Sonunda biter.
Bunları kaydediyoruz. Yani o şeyi, şimdi burayı sileceğim. Çünkü yapmayın o şekilde bence. Yani şeyi unutmayın, kayda giriyor. Ve dinliyorlar. Şimdi bunlar soyutlama. Ve aynı zamanda diyalektik dediğimiz şey. Ve karşılık ilişkisi dediğimiz şey. Bir şey... karşıtlığını kendisinin dışında ona ilgisiz ya da ondan ayrı bir şeyle değil, tam tersine kendi içinde buluyor. Örneğin şuydu, eğer bir şey A işte A olsaydı ve başka bir şey olmasaydı, yani A aynı zamanda A olmayan olmasaydı, o A'nın durumu diyorduk sonsuzluk durumudur. Çünkü onun değişimine, ortadan kalkmasına yol açabilecek hiçbir şey yok. A işte A diyoruz ve o şey gibi sürer. Zaman tanımaz, sonsuza kadar sürer. O yüzden bir şeyin, genel olarak bir şeyin başkalaşması ancak kendinde o başkalığı taşıyor olmasıyla olanaklı. Yani şu kalem ya da herhangi bir şey, hem kendisi, şimdi şöyle düşünün, bizler zamandayız. Bütün cisimler gibi, bütün bedenler gibi zamandayız. Eğer bizim bedenlerimiz, beden işte beden olsaydı, yani diyebilirsiniz o zaman dışsal bir şey gelip yok edebilir, tamam. Ama kendi içinde yok olması olanaklı olamazdı eğer A işte A şeklinde olsaydı. Değişmenin olanağı bir şeyin kendinde başkası olmasına bağlı. Eğer bir şey, yalnızca bir şey ise o zaman orada değişimin kendisi dışlanmış oluyor. Değişim için bir şeyin değişebileceği şeyi kendi içinde kapsıyor olması lazım. Yani şu değişebilir. Çünkü bu karbon, hidrojen, oksijen, sülfür vesaire o tür atomlardan yapılmış ve onların belli bir biçimlenmesi. Bu değişebilir. Ne olabilir? Karbondioksit olabilir, su olabilir ve geri kalan kimyasal artıklar olabilir. Çünkü aslında kendi bunu bu şekle gelmeden önceki şeydi o, yapısı da oydu. Bir şeyin değişebilmesi için bir taş şeye değişmez. Bir bitki tohumu gibi bir tohum ya da bir çiçekte çiçek tohuma dönüşür. Çiçek kendinde tohumdur diyebiliriz. Ya tohumcuk kendinde çiçektir ve mesela bunlar Hegel o şeyde felsefe tarihiyle ilgili ön sözde verdiği benzetmede de kullandığı şeyler. Yani değişim ancak bir şeyin kendi kendinde karşılıklı olmasıyla olanaklı olabilen bir şey ve egoya geldiğimiz zaman ego nedir? Ego atom noktayı düşünebiliyorsunuz. Nokta saltık olumsuzlama, uzayın saltık olumsuzlanışı. Öyle bir şey ki, öyle bir düzeyde olumsuzlama ki en küçük bir parça uzay orada kapsanmıyor. Noktanın boyutsuz olmasının anlamı bu. Uzayın saltık olumsuzlanır. Aynı zamanda nokta kendinde ego gibi bütün o şeyi dışlamayı bir yerde kapsıyor. Yani nokta şey değil, bütün o uzayın, sonsuz uzayın soyutlanmasıyla geriye kalan şey değil. Aynı zamanda o soyutlamanın noktanın varlığı için özel olması gerekiyor. Ya da o soyutlamayı noktanın varlığından ayıramayız. Ayırırsak şey olur. Nokta her şeyi soyutlamamış olur. Düşünebiliyor musunuz bunu? Bu, son olarak bunu yapalım isterseniz daha zamanımız şey. Bitmek üzere. Bir nokta varlığında uzayın saltık olumsuzlanışını kapsıyor. Yani nokta hem kendisi hem de uzayın olumsuzlaması. Nokta eşittir nokta diyemeyeceğiz. Ya da nokta kendi karşıtıyla bağlantılı, kendi noktanın karşıtı. Yani noktayı dışlayan şey, noktayı dışlayan şey bütün uzayın kendisi. Eğer uzay noktaya herhangi bir şekilde uzay verirsek boyut vermiş oluruz. Bir uzunluk vermiş oluruz ya da bir genişlik vermiş oluruz. Noktayı uzaydan saltık olarak dışlamamız gerekir, soyutlamamız gerekir. Bu geometrik şey, nokta. Nokta uzayı gerektiriyor aynı zamanda. Yani o sayı gibi değil. Bunun, bu olumsuzlamanın onda kapsanması. Yani nokta olumlu bir şey kendi içinde düşünüldüğünde. Var olan pozitif bir şey. Boyutsuz da olsa noktayı düşündüğümüz zaman var olarak düşünüyoruz. Ama o olumlu olan şey, o olumluluğunu şeye borçlu. O muazzam olumsuzlamaya, bütün uzayın olumsuzlanmasına borçlu. Anlaşılıyor mu? Zor mu? Kolay mı?
Nokta adına çok zor yani. Çok
fazla. Evet. Bütün uzayı. Yani nokta aynı zamanda sonsuzluğu kendi içinde kapsıyor. Çünkü negatif olarak kapsıyor. Sadece onu eklememiz gerekiyor. Nokta kendinde olumsuz sonsuzluktur diyebiliriz. Onu kapsamazsa eğer nokta uzayın bütününü değil ama bir bölümünü dışlarsa o zaman nokta geri kalanını içerecek, içeriyor olmak zorunda kalacak ve nokta olmayacak. Yani o sonsuzluğu kapsamak zorunda, olumsuz olarak. Diyalektik düşünceye alışmak gerekiyor. Bu eğer kavranırsa diyalektik o zaman diyalektik olmayan düşünce şey çocuksu ve ilkel yanlış. Yani nokta dediğin zaman buraya bir çizgi bas ve ona nokta. Yani bu çok
aralık tartışıyoruz.
Evet yani şimdi bir insan gelip şuna nokta diyorsa o insan kavram açısından en kötü durumda demektir. Bu yani ama genel olarak yaptıkları bu.
Gidin de bu buna dayalı.
Genel eğitim buna. Bu matematik öğretmenleri çoğu evet. Nokta nedir diye sorduğun zaman şaşırabilir. Evet. Evet. Gösterirsene bak bu nokta. Bu hacim. Yani bu boyut değil, sadece iki boyutlu değil, aynı zamanda üç boyutlu bir şey. Nokta boyutu, Ökides'in tanımı şeydi, neydi? Evet, parçası olmayandır diyor. Yani güzel bir tanım. Ama yine de şey, tanım ve kavramdan farklı bir şey. Tanımlarla felsefe yapmıyoruz. Felsefede her zaman kavramlarlıyız ve esas felsefede yapmak istediğimiz şey bütün tanımları, varsayımları, aksiyonları, şunları bunları ortadan kaldırmak, yok etmek. Sadece gerçeği kapsayan bir bilgi üretmek. Felsefenin amacı bu. Tanımlarla, görüşlerle, aksiyonlarla falan bunlarla bırakalım felsefeciler değil, başkaları ilgilensin. Çünkü yani yaşam o yanında var.
Felsefeciler kaçta kaçırdığını yapıyor?
Bir bölümü yapıyor.
Yüzde kaçtı, çıkartıyor.
Onun bir önemi yok. Çünkü eğer ussal olan buysa, doğru olan buysa, insan da ussal bir varlık olduğuna göre hiç kimse yanlışın, kafasındakinin yanlış olduğu ona gösterildiği zaman onda diretemez. Hiç kimse bile. Karl Popper bile. Ya o görmeyi başaramadı. Eğer başarısı, yani o gerçeği kendi anladığı gibi gerçeğin hizmetinde olduğunu ya da gerçeğe bağlı olduğuna inandı. Yani ama ne yazık şey, bazıları anlama şansını hiçbir zaman bulamadan öteki geçip gidiyorlar. Ve insanın tinin şeyi bu, yazgısı bu. Yani milyarlarca insan on binlerce yıldır yaşıyor. Yani bunların ne kadarı neyi bildi ki? Evet, evet. Yani bu gelişen bir şey ve önemli olan bu gelişime hız kazandırabilmek ve yani kalp kapıları da yardımcı olabiliyorsa
ne iyi. Ben Türkiye'den vazgeçtim. Peki Avrupa'daki gelişim ne şey yapıyorsunuz? Ben Avrupa'daki gelişimi...
Onu göreceksiniz şeyde, kongrede. Göreceksiniz. Yani onların şeyleri...
Avrupa'da da ben genelde yani engel doğrultusunda olan kadınlar.
Engel doğrultusunda da...